Ayrım 6. Sayfa 80. 8. Hikayeler nerede başlar, gerçek nerede biter? Ertesi sabah ben yukarı katta odamdayken Hatice Hanım anahtarlarıyla kapıyı açıp içeri girer girmez öyle bir konuşmaya başladı ki bir daha hiç susmayacak mı acaba diye düşündüm. Öyle üzülmüşler, öyle üzülmüşler ki neredeyse kocası da kendisi de hasta düşeceklermiş. Hem oğlu sahiden hastalanmış, ateşi çıkmış, sayıklayıp duruyormuş. Benim gibi bir mühendis adamın, hem de böyle iyi bir adamın ne işi varmış o jandarma arabasında? Herhalde çekemeyenler bir şeyler uydurmuş olmalılar ki alıp götürmüşler beni. Neyse ki yerdeki karıncayı gören büyük Allah beni de görmüş, o jandarmaların kalbine ilham merhamet vermiş de benim gibi bir efendi adamın o işlerle hiçbir ilgisi olmayacağını çabuk anlamışlar. Evde bana çok güzel bir çorba pişirip getirmiş. İyi gelirmiş, içimi ısıtırmış. Bu evde yemek pişirmesine izin verseymişim, daha neler hazırlarmış neler. Ama yemek kokusuna dayanamıyormuşum işte, dayanamıyormuşum. Herkesin çeşit çeşit huyu varmış, ayıp değilmiş. Kaç kere bağırmışım ona bu yüzden. Hiç yemek pişmeyen ev olur muymuş? Biti bereketi kaçarmış evin sonra. Tamam tamam susmuş. Olup bitenlerden sonra bir de üzmek istemiyormuş beni ama hatırı için o çorbadan bir iki kaşık almalıymışım. Araya soruşturmadaki yeni gelişmelerle ilgili daha bir sürü havadis katarak motor gibi konuşurken bir yandan da çorbayı ısıtıyor olmalıydı ki eve ağır bir yağ ve ne olduğunu tanımlayamadığım berbat bir koku yayıldı. Yukarıdan ona seslenerek çorbayı bırakıp gitmesini, çok teşekkür ettiğimi ama olup bitenlerin beni çok yorduğunu, bu yüzden uyumak istediğimi söyledim. Bugün ona ihtiyacım yoktu. Neyse ki söz dinledi ve çorbamı masaya koyduğunu, istersem tencerede daha çok olduğunu söyleyip kapıyı çekti gitti. Eve yeniden sessizlik ve huzur hakim oldu. Mutfağa indim. Berbat koku iyice çoğaldı. İçinde et parçaları ve tanımlayamadığım bir sürü şey daha vardı. Kaseye koyduğu çorbayı bir kaba boşalttım. Sonra alıp Kerberos'a götürdüm. Zaten kokuyu almış ayaklanmıştı. Sabırsızlıkla tepinip duruyordu. Hemen atıldı çorbaya. Koca deliyle şap şap vurarak içmeye başladı. Sokak kapısını açık bırakmıştım ev havalansın diye. Girerken kapattım. Camları açtım. Sonra yine yattım. Uzun, deliksiz bir uyku çektim. Uyandığımda güneş iyice inmişti artık. Tam elindeki kahve fincanı ve birkaç bisküviyle bir kitaba dalmak üzereydim ki sokak kapısı açıldı. Önce Hatice Hanım geldi de çorbayı köpeğe verdiğim için çıkışacak diye düşündüm. Ama sonra bunun saçma bir tahmin olduğunu anladım. Anahtarı vardı. Niye kapıyı çalsındı ki? Yoksa jandarma mı gelmişti tekrar? Gerçi Kerberos böyle bir haber vermemişti ama yine de bu ihtimal karşısında açmamak doğru olmazdı. Aşağı indim. Gidip kapıyı açtım. Baktım ki karşımda bizim kız. Beyaz, uzun kollu bir gömlek ve kot pantolon giymiş, teri taze görünüyordu. Yüzünde hafif, belli belirsiz bir makyaj vardı. Göz kapaklarına mor bir gölge çekmişti galiba. Kaşları da iyice yukarı doğruydu. Bu da gözlerine çekik bir ifade vermişti. Ben sizden hiç kurtulamayacak mıyım Ahmet Bey? Hem kapımı çalıp hem de sizden kurtulamayacak mıyım diye sormanın tuhaflığını düşündüm. Ama bir şey söylemedim. Herhalde şaka yapıyordu. Belki beni rahatsız ettiğini düşündüğü için tersi bir durum varmış türünde bir espriydi bu. Yana çekilip yol verdim. İçeri girdi. Birlikte üst kata çıktık. Ona da kahve ve bisküvi ikram ettim. Yarı şaka yarı ciddi konuşmaya başladı. Ne biçim bir insanmışım ben böyle, sürprizler hiç bitmiyormuş. Gerçekle yalan birbirine karışmış. Bak işte, Svetlana teorim olduğu gibi çökmüş. Gazeteye yazması için onu ikna etmişim ama fos çıkmış. Üstelik ben de gözaltına alınmışım. Neler oluyormuş burada böyle? Yok Arzu sık sık İstanbul'a gidip eski aşklarıyla karıştırıyormuş, yok Svetlana Ali'ye aşıkmış, yok ikisi yatıyorlarmış. Hepsini ben mi uydurmuşum bunların? Hikaye nerede bitiyor, gerçek nerede başlıyormuş? Artık gerçeği anlatmanın zamanı gelmiş. Kendisi de bunu öğrenmeden şuradan şuraya adım atmayacakmış. Bunları söylerken bir yandan da siyah çantasından bir gazete çıkarıp uzattı. İlk kez bir haberi birinci sayfaya basılmış, hem de resmiyle birlikte. Ama o da fos çıkmış işte. Gerçekten mi kızgındı, yoksa bu gelişmeler hoşuna mı gidiyordu, İyice belirsizleşti kafamda. Biraz heyecanlı, biraz öfkeli ama aynı zamanda neşeli görünüyordu. Cap canlıydı. Sakin olun dedim. Siz konuştuğunuz herkesin nereye kadar hikaye anlattığını, nereden sonra gerçeği söylediğini biliyor musunuz? Biliyorum elbette, dedi. Mesela gazetede size yardımcı olan müdürün nereye kadar meslek aşkıyla, nereye kadar güzel bir kızı elde etme arzusuyla bu desteği sağladığını biliyor musunuz? Bu konuda hiçbir şey bilmiyordum. Ama galiba tam isabet kaydetmiştim ki bir an yüzü gölgelendi. Şaşaladı. Sık sık derin düşüncelere dalan bir kızdı. Böyle zamanlarda karşısındakini unutarak kendi içine gömülüyor, biriyle konuşurken her insanın yaptığı bir şeyi, yani yüzündeki ifadeyi kontrol etmeyi bile bırakıyordu. Gözlerini yere dikiyor, yüzüne yerleşen ciddiyet ve masumiyet simgesi alt dudağıyla bir süre öylece kalıyordu. Dalga dalga üstüne gelen duyguları sürekli olarak düşünceyle, akılla dengelemeye çalışan bir kızdı. O anda benim bunları nereden bildiğimi düşündüğünden eminim. "Hadi sizi sıkıştırmayayım," dedim. "Bir şey bildiğim yok. Sadece kitaplardan okuduğum kadarıyla modellemeler yapıyorum ve her seferinde tutuyor." Ne demek istediğimi tam olarak anlamaya çalıştığı belliydi bakışlarından. "Bırakın yabancılara," dedim. "Annenizin bile neyi nereye kadar söylediğini bilemezsiniz. Kimse kimseyi bilemez. Çünkü herkesin anlattıklarının bir kısmı kurgudur. Kiminde daha az, kiminde daha çok." Şaşkınca, "Bunun için mi bu kadar çok kitap okuyorsunuz?" diye sordu. "Evet," dedim. "İnanın bana, hayatın tek gerçek yanı kurgudur. Yani hikayelerde anlatılanlardır." "Mühendislerin böyle düşündüğünü bilmezdim," dedi. "Benim babam sadece bilime inanır. Romanlara da birilerinin kafasından çıkmış uydurmalar gözüyle bakar. Hiç okumaz." Güldüm. Babası gibi çok insan tanıdığımı söyledim ama fena halde yanılıyorlardı. Bilim edebiyata yetişemezdi. Hiçbir zaman yetişememişti ki zaten. "Bakın," diye devam ettim. "Size kanıtlayayım söylediklerimi. Yunan trajedilerini biliyorsunuz, değil mi? Milattan önce yazılmış oyunlar ama hala geçerli. Bugün bile Oidipus kompleksi falan diyoruz. Peki onlar yazıldığı zaman bilim neredeydi? Dünyanın düz olduğuna inanılan, mikropların bilinmediği, ilkel bir emekleme çağında değil miydi? O zaman hangisi gerçek? Bugüne ışık tutan, ölmeyen ve hiç ölmeyecek olan hikayeler mi, yoksa ilkel bilim mi?" Gözlerini önüne dikti. Beni unuttu ve yine derin derin düşünmeye başladı. Söylediklerim onda soru işaretleri uyandırmıştı. Oysa bunu hiç beklemezdim. Onu güldürmek için "Oidipus denince kulağa ne kadar soylu geliyor değil mi?" dedim. Oysa Oidipus ödemli ayak demek. Bu kadar sıradan bir isim olduğunu düşünür müydünüz? "Kusura bakmayın. Biraz ukalaca bir ders gibi oldu. Ama inanın bana, edebiyat hayatı anlamanın tek yoludur. Ben bunu yaşayarak öğrendim." Başını kaldırdı. Yüzündeki ciddi ifadeyle ve soru dolu gözleriyle baktı. "Yaşayarak derken?" Kurnazca beni konuşturmaya çalıştığını söyledim. "Evet," diyerek itiraf etti. "Buraya bir cinayet soruşturması için geldim. Ama gerçekten esrarengiz bir insanla karşılaştım. Siz nesiniz Allah aşkına?" Ciddi bir ifade takındım ve fısıldayarak yanıtladım. "Kriptonit gezegeninden gelen insan kılığına girmiş bir mutantım ben." "Şaka yapmıyorum Ahmet Bey," dedi. "Lütfen siz de yapmayın. Gerçekten merak ediyorum. Görüyorum ki beş duyunuz yerinde. Ama duygularınız var mı sizin?" Ben de bütün ciddiyetimle karşılık verdim. Yanılıyorsunuz. Hangi konuda? 5 duyum yok benim. Biri eksik. Dokunma duyusu. Belki duyu yerinde ama hiçbir canlıya dokunamam. Anlıyorum. Demek bunun için hiç elimi sıkmıyorsunuz. Ben de... Sustu. Sonra, peki, dedi. 4 duyunuz tamam. Fuagra zevkimi düşünecek olursanız size göre biri daha eksik. Güldü. Ama o da sahiden yedecek bir nesne değil, dedi. Haklıydım o konuda. Sonra yine o meraklı ve sevimli haline büründü. Örneğin öfke duyup duymadığımı sordu. Gülümseyerek böyle bir duyguya sahip olmadığımı söyledim. Sonra ardı arkası kesilmeyen kıskançlık, nefret, korku, intikam, merhamet, gurur gibi şeyler duyup duymadığımı sordu. Ben de hepsine hayır diye yanıtladım. O zaman iyice ciddileşti. Gözlerini gözlerime dikip yüzüme bir trajedi kahramanı gibi bakarak "Peki aşk?" dedi. Yine hayır dedim. Bir dakika sessizlik oldu. Gözlerimin içine baktı. "Galiba sizde ego yok," dedi. "Yok," dedim. "Doğru bildiniz. Şimdi size küfür edip şu kaynar kahveyi başınızdan aşağı döksem ne yaparsınız?" diye sordu. "Önce kendimi korumaya çalışır, sonra da saçma bir hareket yaptığınızı düşünürüm," dedim. "Bana kızmaz mısınız?" "Hayır." "Çok ilginç." Uzunca bir zaman düşündükten sonra tekrarladı. "Çok ilginç." Aklı karışmış gibiydi. "Hayvanların bile egosu ve duyguları var," dedi. Sonra kendi kendine mırıldanarak ekledi. "Duyuları olan ama duyuları olmayan bir adam. Kimseye dokunamıyor. Aşk ve nefret duyamıyor. Egosu yok. Ve hayvanlarla konuştuğuna inanıyor." Bu hikaye cinayetten daha ilginç hale geldi. "İkisi de birbiriyle bağlantılı," dedim. "İnsanların duyguları olmasaydı, cinayet de olmazdı. Habil Kabil'i öldürmezdi. Katil her kimse, o da Arzu'yu öldürmezdi. Sizce bu bir aşk cinayeti mi?" Aklı tekrar cinayete ve gazeteciliğe kaymıştı anlaşılan. "Olabilir," dedim. "Ya aşk ya nefret. Büyük bir olasılıkla ikisi birden. Çünkü katil öldürmekle yetinmemiş, öfkesini dindirmek için durmadan bıçaklamış ölü bedeni. Hiç kimse Ali'den kuşkulanmadı mı?" "Niye kuşkulansın ki?" "Ne bileyim, Arzu İstanbul'u eski sevgililerine gidiyormuş. Birçok kişiyle sevişiyormuş falan. Belki de kıskançlık nöbetine girmiştir." "Sanmam," dedim. "Ali korkaktır. Kısa bile yapamaz öyle şey." "Sizce Arzu niye yapıyordu bunu? Kocasını sevmiyor muydu?" "Yo, bana her gelişinde Ali'yi ne kadar sevdiğini anlatırdı. Bayılıyorum bu adama, çok şanslıyım," derdi. "O zaman niye başka erkeklere gidiyordu?" "Bilinmez ki," dedim. "İnsanların cinsel davranışları çok karmaşıktır. Hele güçlü duygular işin içine girince." Söylediklerim aklıma bir şey getirdi. Eski bir hikaye. Kız hemen fark etti bunu. "Ne oldu, niye sustunuz?" diye sordu. "Aklıma bir şey geldi," dedim. "Eski bir hikaye." "Cinsellik ve güçlü duygularla mı ilgili?" "Evet." Niye sustunuz?" "Anlatmam uygun." 9. Mihail'in hikayesi ve evde geceleyen ilk kadın. Dedim ki, o sıralarda Minsk'e yakın bir bölgede inşaat yapıyorduk. Bazı geceler karlar altında bir masal dünyası gibi görünen şehrin meyhanelerine kaçıyordum. Bir gece kaldığım otelin barında otururken yanıma iri yarı, sarı bıyıklı bir Rus geldi, oturdu. Üzerinde dışarının soğuğu vardı. Heyecanlı görünüyordu. 3 kadeh vodkayı arka arkaya dikti. Sonra bana dönüp Rusça bir şeyler söyledi. "Şimdi senin sürekli sorgulayan aklına niye benim gibi esmer bir insanla Rusça konuşsun?" diye bir soru takılmıştır. "Ama bilmediğin şey, Sovyetler Birliği yurttaşlarının çeşitli ırklara mensup olduğu, o şoför..." "Hay Allah, şoför," dedim. "Oysa daha hikayenin burasını anlatmamıştım sana." "Evet, bir şofördü adam. Şimdilik bu kadarını söylemiş olayım. O şoför beni çeçene de benzetmiş olabilirdi, abazaya da. Gözlerim çekik olmadığı, tam tersine iri olduğu için Kazak, Kırgız, Özbek yakıştırması yapamazdı ama Sovyetlerin karma karışık ırklarından birine mensup olabilirdim. Üstelik bunların hepsi Rusça konuşurdu. Neyse, adam bana Rusça bir şeyler sorunca o dili bilmediğimi söyledim. İngilizceye geçti. Havaalanından turistleri alıp otellere getirir, bazen de onlara rehberlik yapıp kenti gezdirirmiş. Amcunun içi gibi bilirmiş buraları. Çünkü doğma büyüme Minskliymiş. Karısı evde onu bekliyormuş bu saatte. 3 çocuğu varmış. Adam durmadan konuşuyor, bana hayatı hakkında bilgi veriyordu. Ben de onca işkenceden sonra tam kalkmak üzereyken gelen bu adamın hayatını dinlemek istemiyordum. Yüz ifademden bunu anladı herhalde. Ciddi bir ifadeyle bana bir şey anlatması gerektiğini söyledi. Beni tanımıyordu ki, ne anlatacaktı? Olsun dedi. Bu gece eve gitmeden önce bu hikayeyi mutlaka birine anlatmam lazım diye adeta yardım ister gibi konuşuyordu. Yoksa patlayacakmış. Karısına anlatmasını söyledim. Acı acı güldü. Sonra anlatamayacağı bir şey olduğunu söyledi. Karısını çok severmiş. Maşasıyla bu arada, Maşa, Maria'nın kısaltmasıdır, maşasıyla her sırrı paylaşırmış. Ama bunu anlatamazmış işte. Dünyada anlatabileceği en son kişiymiş. Adamın elinden kurtulamayacağımı anlayınca, peki dedim, anlat bakalım bu müthiş hikayeyi. Kim bilir kaçıncı kadehi başına diktikten sonra, o akşam havaalanından Danimarkalı bir çift aldığını söyledi. Daha önceden seyahat şirketlerinin ısmarlamışlar arabayı. 2 gün boyunca da gezdirecekmiş. Başlangıçta her şey çok sıradan görünüyormuş. Elinde isimlerinin iri harflerle yazılı olduğu kartonla beklediği çift, sarışın, uzun boylu, genç ve çok güzel insanlarmış. Hele kadın bebek gibiymiş. Ama adam da film artisti gibiymiş doğrusu. Bagajları arabaya yerleştirilmiş, sonra Minsk merkezine doğru yola çıkmışlar. O sırada genç kadınla adam müthiş bir kavgaya tutuşmuşlar. Belki de uçakta başlayan, belki de daha öncesinden beri sürüp giden bir kavgaymış bu. Danca konuştukları için Mihail, adının Mihail olduğunu söylemişti bu arada, tek kelime bile anlamıyormuş. Ama ses tonlarından birbirlerini öldürmek üzere olduklarını tahmin ediyormuş. Dikiz aynasından kızın yüzünü görüyormuş sadece. Bu zarif, güzel, kalkık burunlu, mavi gözlü yüzde gördüğü öfke ve şiddete şaşırmış. Araba karanlıkta yol alırken bir süre susup kendi köşelerinde oturmuşlar. Sonra kız yine bağırıp çağırmaya başlamış. Bu sefer adamın ses tonundan alttan aldığı anlaşılıyormuş ama kızın laf dinleyecek hali yokmuş. Neyse, böyle tuhaf bir yolculuktan sonra otele varmışlar. Bizim barın bulunduğu 5 yıldızlı oteli. Orada adam inmiş. Bagajları da indirmişler ama genç kadın inmemiş. Adama bir şeyler söylemiş, adam yukarı çıkmış. Genç kadın öne geçip şoförün yanındaki koltuğa oturmuş. İlerideki karanlık yolu işaret edip oraya gitmelerini istemiş. Otelden 100 metre kadar gitmişler ki kadın ıssız caddede kenara çekmesini istemiş arabayı. Mihail dediğini yapmış. Sonra genç kadın hiçbir şey söylemeden onun kucağına doğru eğilmiş. Barda iki erkek arasında anlatılabilen ama kibar insanlar arasında ağza alınması pek doğru olmayan, hele genç bir kıza hiç anlatılamayacak bazı hareketler de bulunmuş. Zavallı Mihail'in hayretten açılan gözleri önünde her şey bir dakikada olup bitmiş. Sonra kadın işaret ederek otele dönmelerini buyurmuş. Giriş kapısında inip kendinden memnun, cakalı bir tavırla otele girmiş. Mihail ne yapacağını şaşırmış. Arabayı park yerine çekip buz gibi havada sigara içmiş. Başına gelenlere anlam vermeye çalışmış ama verememiş. O vaziyette eve gidemezmiş. Çünkü daha önce maşasını hiç aldatmamış. Onun yüzüne bakamazmış. Hem de o Mihail'in bu heyecanı halinden kuşkulanırmış. Otelin barına gelip 2 kadeh içmeye karar vermiş. Yaşadığı hikayeyi bu gece birisine anlatmazsa ölürmüş. Kusura bakmamalıymışım. Dinlemekle ona çok büyük bir iyilikte bulunmuşum. Şimdi o, karısını aldatmış sayılır mıymış, sayılmaz mıymış? İşte hikaye bu dedim. Kız Amerikalıların yaptığı gibi "Wow!" dedi. "Müthiş bir şey ya, zavallı." "Kim zavallı?" dedim. "Mihail mi, genç kadın mı? Odaya çıkmış olan kocası mı? Yoksa evinde kocasını beklemekte olan Maşa mı?" "Bence hepsi zavallı," deyip aceleyle sordu. "Peki o Danimarkalı kadın niye yapmıştır böyle bir şeyi sizce?" "Belki," dedim, "kocası onu aldatmıştı. Onun için kavga ediyorlardı. Veya başka bir nedenle çok kızmıştı. İntikam almak istemişti yani." "Öyle görünüyor," dedim. "Belki de otele girer girmez hemen yukarı çıktı ve kocasına sarılıp öptü. Böylece evliliklerini kurtarmış oldu. Neyse, tuhaf konular bunlar. Ertesi gün ne yaptım biliyor musunuz? Ben de o gece otelde kaldığım için sabah işe gitmeden önce lobide bekledim Danimarkalı çifti. Bir süre sonra el ele çıktılar asansörden. Gerçekten alımlıydılar ve çok mutlu görünüyorlardı. Arabanın yanında bekleyen Mihail ile selamlaştı ikisi de. Mihail arabanın kapısını açtı, genç kadın bindi, kocası da yanına geçerek ona sarıldı. Şehri gezmeye gittiler. Ve böylece üçü de muradına ermiş oldu demek ki, dedi kız. Masallardaki gibi. Galiba öyle dedim. Minsk masal kentidir dedim ya. Sonra ekledim. Ama iki ihtimal daha var. Merakla yüzüme baktı. Belki de, diye devam ettim. Mihail o hikayeyi uydurdu. Böyle bir şey hiç olmadı. Öteki ihtimal, ya da bu hikayeyi ben uyduruyorum şimdi. Mihail de yok, Danimarkalı çift de. Yine "Wow!" dedi. Gördüğünüz gibi her şey bir hikayedir dedim. Ve nereye kadar gerçek olduğunu bilmenize imkan yoktur. İnsanlar birbirine durmadan yalan söyler. Siz de söyler misiniz? Gerekirse söyleyebilirim. Ama o zahmete girme gereği duymam. O zaman bu anlattığınız Mihail'in hikayesi doğru. Güldüm. Evet, doğru dedim. Olmasaydı hayal kırıklığına uğrayacakmış gibi bir haliniz var. Bu hikayeyi Arzu'yla nasıl bağdaştırdınız? İnsanlar delidir dedim. Neyi niçin yaptıklarını bilmezler. Beyinlerinde bir diktatör vardır. Onları hormonları yönetir. Ama bunun farkında olmazlar. Kendi iradeleriyle davrandıklarını sanırlar. Belki Arzu'nun durmadan kocasını sevdiğini söylemesi kendini ikna gereğinin bir sonucuydu. Belki de nefret ediyordu adamdan. Belki de öyle bir adamla evlenmiş olduğu için başkalarına giderek cezalandırıyordu onu. Dedim ya, insanlar delidir. Kızın yüzünde çok ilginç, masum, dürüst, düşünceli bir ifade vardı. Söylediklerimi önem vererek dinlediği, üzerinde düşündüğü belliydi. Alt dudağı her şeyi ele veriyordu. Sonra dalgınlıkla sıyrıldı ve gülümsedi. Sizin gibi birinin insanlara deli demesi de ayrıca tuhaf dedi. Evet, tuhaf olabilir dedim. Ama söylediklerim doğru. Zaten gerçekler hep tuhaftır. Saatime baktım. 12'yi geçmişti. Ona pansiyondan yer ayırtıp ayırtmadığını sordum. Ayırtmamış, unutmuş. Ama zaten evin karşısında değil miymiş? Hemen gidermiş. Gidemeyeceğini söyledim ona. Gece yarısından sonra bakkal kapanır, herkes uyur dedim. Pencereden baktık. İki katlı bina karanlığa gömülmüştü. Biraz telaşlandı. İstersen dedim, sana verebileceğim bir oda, bir çekyat ve bir banyo var. Eğer rahatsız olmazsan orada... Telaşla sözümü kesti. Yok yok, olmaz dedi. Ben burada kalamam. Pansiyonun zilini çalarım, duyarlar nasıl olsa. Israr etmedim. Eşyalarını toplayıp gitti. Pansiyon hemen bahçe duvarının dışında olduğu için sokak kapısına dayanarak onu izledim. Demir bahçe kapısını açtı, pansiyona gitti. Zili çaldı. Sonra bir daha çaldı. Sonra bir daha. Zil sesleri gecenin sessizliği içinde uğursuz bir baykuşun ötüşü gibi bana kadar geldi. Hiçbir şey olmadı. Kapı açılmadı. Bunun üzerine kapıyı yumrukladı. İki adım geri çekilip üst katın pencerelerine baktı. Ama orada da hiçbir hareket, hiçbir ışık yoktu. Sonunda canının çok sıkıldığını belli eden yorgun bir yürüyüşle geri döndü. "Nerede bu adamlar ya?" dedi. "Sağır olsalar duyarlardı. Belki yakın köylerdeki akrabalarına gittiler, belki de bir düğündeler. Bilemiyorum. Ama eğer bütün aile toplu bir cinayete kurban gitmediyse..." Birden irkildi. "Ne cinayeti?" dedi soluğu ağzından taşarak. "Yoksa onlar da mı öldürüldü?" Güldüm. "Ne bileyim," dedim. "Bu köyde cinayetler işlenmeye başladı ya bir kere. Belki devamı da gelecektir." Yüzüme garip bir ifadeyle baktı. Biraz korku da var mıydı acaba bakışlarında, emin olamadım. Sonra, "Madem pansiyon kapalı, bu durumda iki ihtimal kalıyor geriye," dedim. "Neymiş onlar?" diye sordu. "Ya Kerberos'un kulübesinde yatacaksın," dedim. "Ya da evde." "Merak etme, sana vereceğim odanın sağlam bir kilidi var." Yaptığım şakaya hiç gülmedi. Uzun uzun düşündü. Yakında başka pansiyon olup olmadığını sordu. Sonra hiç istemeden, "Peki," dedi. "Galiba başka çarem yok. Yalnız size rahatsızlık vermekten çekiniyorum." "Aslında haklısın," dedim. "Bu evin çatısı altında Mehmet hariç henüz benden başka hiç kimse uyumadı. İstemem böyle bir şeyi ama..." "Ama derken?" Merakla yüzüme baktı. "Şu anda gerçekten başka bir çare görünmüyor," dedim. "Sen de insanı rahatsız edecek bir tipe benzemiyorsun." Bu sözü söyledikten sonra birden fark ettim ki çoktandır sizden sene geçmişim. Ama o bunu aldırmış gibi görünmüyordu. Şimdi iş kızın kalacağı alt kattaki odada biraz hazırlık yapmaya kalmıştı. Beraberce oraya indik. Çek yatı açtık. Yukarıya çıkıp Hatice Hanım'ın itinalı elleriyle yıkayıp ütülediği, düzgünce katlayıp dolaba yerleştirdiği çarşaf ve havlulardan aldım. Tekrar aşağı indim. Kız çek yatın üstüne oturmuş, kollarını iki yana sarkıtmış düşünüp duruyordu. Ne düşündüğünü sordum. Mihail'i düşünüyormuş. Acaba onun bana anlattıkları doğru muymuş? Doğruysa kadın bunu kocasına niye yapmış? "Bence Mihail doğru söylüyordu," dedim. Heyecanı halinden bu anlaşılabiliyordu. Danimarkalı kadının bunu neden yaptığını ise ancak onların hikayelerini dinleyerek öğrenebiliriz ki artık buna imkan yok. Yine de belli olmaz. Hikaye nerede biter, gerçek nerede başlar bilinemez. Büyük çantasından bir iPad çıkararak evde internet bağlantısı olup olmadığını sordu. "Var," dedim. "Şifresini öğrenip öğrenemeyeceğini sordu." "Tahmin et bakalım," dedim gülümseyerek. "Yabancıları içeri sokmamak için internetin kapısında kim bekleyebilir?" Yüzü aydınlandı birden. "Kerberos," dedi gülerek. "Bildin," dedim. Sonra Minsk'teki otelin adını sordu. Hikayenin geçtiği yerlere bakacakmış uyumadan önce. "Harika bir dinleyicisin," dedim. "İyi geceler bebeğim." "Bebeğim demeyin bana," dedi. "Sinir oluyorum." "Peki," dedim. "İyi geceler." Odama çıkıp yattığımda evde ikinci bir kişinin varlığını yadırgayacağımı sanırken bundan hiç de rahatsız olmadığımı fark ettim. İlginç bir durumdu bu benim için. O gece iyi uyuyamamamın sebebi alt katta yatan kız değil, Kerberos oldu. Çünkü yattıktan biraz sonra adına ve çok başlı atasına layık olmak istermiş gibi cehennem uğultularıyla havlamaya başladı. Uzun sürede susmadı. Bir şey onu tedirgin ediyordu. Ama ne? Birkaç kere camı açıp "sus" diye bağırdıysam da fayda etmedi. Sürekli havlıyordu. Bunun üzerine ne olduğunu anlamak için bahçeye çıktım ve bağlı olduğu kulübenin yanındaki alçak duvarda onu gördüm. Yani Arzu'nun beyaz kedisini. Kerberos'a çok yakın ama onun zincirinden dolayı ulaşamayacağı bir yere oturmuş, dört ayağını altına almış, gözlerini çıldırmak üzere olan köpeğe dikmiş, öylece bakıyordu. Nasıl bir intikam duygusu vardı bu hayvanda böyle? Bu kedinin soğuk, zalim, kötücül bakışları bana birini hatırlatıyordu. Ama kimi? Çıkaramıyordum. Duvarın üstündeki sessiz, tehdit edici gerginliğiyle ihanet eden ama bunu bütün zalimliği içinde gururla savunan bir kadına benziyordu. Hayvanlar insanlardan beter diye düşündüm. Baksana şu ego çatışmasına. Eve girip dolaptan kumanda bıçağı aldım. Yine sessizce bahçeye çıktım. Çimenlerin üzerine yalın ayak basarak kedinin göremeyeceği bir açıdan belli bir mesafeye kadar yaklaştım. Kerberos'un ulumalarından hiçbir şey duymazdı zaten. Bıçağı ucundan tutup kaldırdım, dengeledim, nişan aldım. Müthiş bir hızla kediye doğru savurdum. Bıçak zıp diye gitti ve ne yazık ki kedinin kafasını sıyırdı sadece. Ama bu durum hain yaratığı yeterince korkutmaya yetmiş olacak ki hemen zıpladı ve karanlıklarda kaybolup gitti. Onu öldürmek istemiyordum aslında. Bana bir faydası olmazdı. Ama o gece uyuyabilmemin tek çaresi buydu. Gidip bıçağımı düştüğü yerden aldım. Eve girerken kızın da kalkmış olduğunu gördüm. Elinde garip bir bıçakla bahçeden geldiğimi görünce şaşırdı. Neler olduğunu sordu. Ben de anlattım her şeyi. Uyuyamadığım için kediyi öldürmek istedim ama beceremedim dedim. Bıçakla mı? Yanıt alamayınca tekrar sordu. Bıçak atarak. Evet dedim. Askerliğimi komando olarak yapmıştım. İyi bıçak attığımı sanırdım ama baksana unutmuşum. Hadi iyi geceler. O gece bir daha ses olmadı. Ve bu sayede beyaz bir kedinin tüyleri kadar yumuşak ve hafif bir uykuya dalabildim.